Ayrım 64, sayfa 751. Sabaha karşı 3 sıralarında kent çukurundaki yangın sönmüştü. Sadece duman, sıcaklık ve ara sıra yükselen bir alev yaşananlara işaret ediyordu. Elbette ağaçlar da içten içe yanmaktaydı ama burada da artık ateşin sonu görünmüştü. Ne var ki ateşin gökyüzüne yansıması asıl yangından daha uzun sürmekteydi. Yanık kokan o leke bir türlü kaybolmuyordu. Sis herhalde ateş yansımasını emerek onu gerçek bir maddeymiş gibi tutmuştu. Bu arada Gabriel Avakyan'ı uyandırdı. Öğrenci de toplanın yakınında bir yere uzanmıştı. O kadar ağır uyuyordu ki Bagration uzun süre boş yere sarsmak zorunda kaldı. Bir insanın iyiliği uykudan uyandırıldığında sergilediği davranıştan anlaşılır. Avakyan birkaç savuşturucu hareket yaptıktan sonra şaşkınlıkla başını kaldırmıştı ki patronu fark etti. Hemen yerinden fırlayıp derin uyuduğu için sanki özür dilemesi gerekiyormuş gibi karanlığa korkuyla gülümsedi. Ancak iyi niyeti uyanmışlığından daha baskındı. Gabriel içinde hala biraz konyağın bulunduğu şişeyi uzattı. ''Alın için Avakyan, cesaret, şimdi size ihtiyacım var. Daha sonra konuşmaya zaman bulamayacağız.'' Yeni savunma hattının nöbetçilerini pek belli etmeden gözetleyebilecekleri biçimde sırtlarını kent çukuruna dönerek oturdular. Bazı nöbetçilerin elinde kısık ışıklı fenerler vardı. Bu ışık bilmeceleri tembel tembel oraya buraya hareket ediyordu. Rüzgarın dinginliği değişmemişti. ''Bir an bile uyumadım.'' diye itiraf etti Gabriel. ''Düşünmek zorunda olduğum çok şey var. Kafam davul gibi olmasına rağmen düşünmem gerekiyor.''
''Yazık, uyumalıydınız efendi.''
''Neden? Epeyce uzun süre ertelediğimiz gün geldi. Evet Avakyan, halkın bu kadar uzun dayanabilmemizi size de borçlu olduğunu söylemek istiyordum. Birlikte çok güzel çalıştık. Siz tanıdığım en güvenilir insansınız. Bu aptalca sözcük için kusura bakmayın.'' ''Elbette siz bundan da fazlasınız.'' Avakyan mahcup olduğunu gösteren bir hareket yapmıştı. Gabriel elini genç adamın dizine koydu. ''İnsanlar hiç olmazsa bir kez birbirlerine açık olmalılar. Şimdi değilse ne zaman?''
''Köpekler her şeyi mahvetti.'' diye yakındı öğrenci. Esas olarak utandığı için ama Bagration geçmişi bir türlü uzaklaştıramıyordu kendisinden.
''Artık bunu düşünmemeliyiz. Nasılsa bir gün olacaktı.'' Ve bu dünyada beklenen şey çoğunlukla beklenmedik biçimde gelir. Ama bu konu üzerine konuşmayı istemiyorum. Aslında tersine... Dinleyin Avakyan, az önce sizin açınızdan her şeyin iyi sonuçlanacağını kesinlikle hissettim. Nedeni ne ben de bilmiyorum. Olasılıkla bir saçmalıktır sadece. Ama sizin Paris'te olduğunuzu gördüm Avakyan. Oraya nasıl gittiğinizi, daha doğrusu nasıl gideceğinizi şeytan bilir. Özel öğretmenin solgun, geriye çekik alnı karanlıkta parlıyordu. ''Kesinlikle saçmalıktır. Bağışlayın Gabriel Bagration, sizin için nasıl sonuçlanacaksa benim için de öyle sonuçlanacak. Başka türlüsü mümkün değil.''
''Neden olmasın? Mantıksal olarak elbette haklısınız. Başka türlüsü imkansız. Ama saçma olanı varsayalım bir kez. Varsayalım ki herhangi bir biçimde kurtuluyorsunuz.''
Gabriel Bagration sözünü kesip san karşısında Avakyan'ın mutlu geleceğini oldukça iyi görebiliyormuş gibi merakla boşluğa baktı. Sonra portföyünü çıkarıp yanına koydu. ''Sizi burada tutmak niyetinde değildim. Yine kuzey mevziine göndermek istiyordum. Nurhan'ın yanında olursanız rahatlayacaktım. Ama bütün bunlar artık bana çok önemsiz görünüyor. Benim için önemli bir şey yapmalısınız Avakyan. Kadınların yanında kalın. Yani karımla Bayan Tomasyan'ın. Bu size ilişkin olumlu ön sezilerimle bağıntılı bir şey. Belki de siz uğur getirirsiniz. Elinizden geleni yapın. Her şeyden önce çadırların zamanında hemen gün doğduktan sonra toplanmasını sağlayın lütfen. Madamın dik yoldan olabildiğince dikkatli indirilmesini sağlayın. Kevork'tan başka birini bulun. Onun ellerini düşünmek istemiyorum. Christopher ve Miss Sakı da alın. Samuel Avakyan karşı çıktı. Yarınki son mücadelede kendisi her zamankinden daha önemliydi. Daha önemli sorunları çözmeleri gerekiyordu. Titiz yaver kendisini bekleyen yüzlerce göreve aceleyle dikkat çekmeye başladı. Fakat komutan bunlarla ilgilenmeyi sabırsızlıkla reddediyordu.
''Hayır hayır, artık hiçbir şey hazırlanamaz. Her şeyi bana bırakın. Burada artık size ihtiyacım yok. Göreviniz böylece sona ermiştir Avakyan. Ricamda, isteğimde ısrarlıyım.'' Avakya'dan mühürlenmiş bir mektup uzattı. Size vasiyetimi veriyorum dostum. Madam yeniden sağlığına kavuşuncaya kadar sizde kalacak. Beni anlıyorsunuz. Hep size ilişkin ön sezilerimle ilgili saçmalığın gerçekliğini varsayıyorum. Öyle değil mi? Ve burada bir de Kredi Lyonnais'den bir çek var. Size ne kadar borçlu olduğumu unuttum. Beni deli sanmakta haklısınız elbette. İçinde bulunduğunuz durumda böylesi bir hesaplaşma son derece saçma. Ne var ki ben kılı kırk yaran biriyim. Belki de bütün bunlar batıl inançlarla ilgilidir. Ben büyücülük yapıyorum, anlıyor musunuz? Birazcık büyücülük yapıyorum. Bagratyan gülerek ayağa fırladı. Şu an dinç ve güvenilir bir etki yaratmaktaydı. Sizden daha uzun yaşarsam vasiyetnamede çek de geçerli değil elbette. Hadi toplayın kendinizi. Gülüşü zorlama duyuluyordu. Kağıtları kendinden epeyce uzakta tutan Avakyan bir kez daha karşı çıktı. Fakat bu kez Gabriel öfkeyle bağırmıştı. Şimdi gidin, rica ediyorum. Böylesi benim için daha kolay olacak. Sabahtan önceki son saatler dayanılmaz biçimde geçmek bilmiyordu. Bagratyan dişlerini sıkmış dağılan karanlığı gözetlemekteydi. Şafak sökmeye başlayınca topları Güney Kalesi'ne yerleştirdi. Rüzgarsız günün sabah sisi kolay kolay dağılmıyordu. Kızgın, kızıl bir güneş çıkmıştı aniden. Gabriel ilk topun sağına gerektiği gibi diz çöküp gayretle ateşleme fitilini çekti. Korkunç bir patlama. Hızla geriye tepen kundak, ateş ve duman, havadaki uğultu, top mermisinin hedefi vuruşuna kadar geçen kristal sertliğindeki saniyeler, bütün bunlar kurtuluştu. Top atışıyla birlikte fişekçinin ruhundaki ölçülmesi mümkün olmayan gerilim de boşalmıştı. Damlacığın ihtiyatlı başkomutanı çok değerli toplarını neden Osmanlı saldırısı başlamadan önce kullanmıştı? Düşmanı uyandırmak mı yoksa korkutmak mı istiyordu? Amacı adamlarına cesaret vermek miydi? Bu ateşle Osmanlı bölükleri arasında onları saldırıdan alıkoyacak bir çöküşe yol açacağını mı umuyordu? Hayır, bunların hiçbirisi değildi söz konusu olan. Gabriel Bagratyan ilk atışı taktik bir sorun nedeniyle değil, beklemeye daha fazla dayanamadığı için yapmıştı. Acı ve teselli haykırışıydı bu. Gece sona erdiği için biraz yardım, biraz trajik bir sevinç narasıydı. Fakat sadece Bagratyan değil, bütün o güçten düşmüş, soğuktan donarak yamulmuş erkekler aynı şeyi hissediyorlardı. Gerilmiş yüzlerle şimdi gelmesi gereken yanıtı dinlediler. İleri gönderilen gözcüler daha geniş bir açıya sahip olmak için diğer tepeye tırmanmışlardı. Ancak yüksek düzlüğün kıvrımlarını gözleyebildikleri kadarıyla önlerinde Damlacık ölü gibi yatmaktaydı. Osmanlı henüz ana mevzilerini terk etmemiş görünüyordu. Kuzeyde de böyleydi. Ve beklenilen yanıt geldi. Aradan biraz zaman geçmiş, bu arada Bagratyan iki atış daha yapmıştı. Sonra derinden korkunç bir gök gürültüsü patladı. Hiç kimse ne olduğunu anlayamamıştı. Çok yüksekte Amanus'tan El Akra'ya dek bütün dağları dolduruyormuşçasına demirden bir ses yükselmişti. Uzaklarda bir yerin isabet aldığı anlaşılıyordu. Atış Orontes Ovası'ndan yapılıyor olmalıydı. Oysa şiddetli gök gürültüsü denizden gelmişti. Daha gece sona ermeden bu arada cemaatler dağın dik tarafındaki kayalık ve taşlıklar arasında düzensiz biçimde yerleşmişlerdi. Ter Haykazun muhtarlara öğretmen Hrant Oskanyan'ı ölü ya da diri getirme emrini verdi. Papazın ruhu bir tek yakıcı istekle sorumlulardan lekelenmiş yasanın, canice ihanete uğrayan cemaatin öcünü almak isteğiyle doluydu. Ter Haykazun'a göre sorumlu komiser olan öğretmendi. Belki de Sarkis Kilikyan'dan daha çok. Papaz o kara bacaksızın canını kendi elleriyle parça parça almaya tutkuyla hazırdı. Sakin Ter Haykazun'u hiç kimse bu durumda görmemişti. Kavisli yol boyunca çimen ve ağaçlarla kaplı yerlere yayılmış yoğunluk ailelerinin arasındaydı. Başını dizlerine düşürmüş, kimseye yanıt vermeden oturuyor, ara sıra dikleşiyor, havayı yumrukluyor ve hummalı bir kızıllık içindeki yüzünden öfke gözyaşları dökülürken korkunç küfürler yağdırıyordu. Thomas Kebusyan nasılsa kurtarabildiği bir örtünün üzerine oturmuş kel kafasını sallıyordu. Yanında karısı ince çirkin sesiyle söylenip durmaktaydı. Bütün olanlardan Kebusyan'ın kendisi sorumluydu. Zamanında Antakya'daki hükümete başvurmuş olsaydı, kaymakam fevkalade zengin ve saygıdeğer Kebusyan ailesine elbette ki en nazik ayrıcalıkları tanırdı. Böylece de şu an kentte rahat bir evde, sarmaşıklarla dolu bir tahta verandada sakin sakin oturuyor olacaklardı.
Kebusyan ne karısının suçlamalarını ne de ateşi yükselen papazın verdiği emri algılıyordu. Zaten öğretmeni tutuklatmak için kimi gönderebilirdi ki? Kent çukurundaki nöbetçilerle biraz hareket edebilen herkes Gabriel Bagratyan'ın arkasından gitmişti.
Öğretmen Hrant Oskanyan kayalık taraçanın yakınlarında gizlenmekteydi. Yalnız değildi. Kurduğu intihar dininin taraftarları vardı yanında. Bu hafta ve aylarda Ermeni ulusu içinde Oskanyan gibi bazı intihar peygamberleri ve binlerce intiharcı türemiş, bütün bir halkın yapısı katillerin elinde değişmişti. Güvenlik içinde bulunanlardan da ölümün ele geçirdikleri vardı. Sadece çok sayıda kadın Fırat'ın azgın sularında kendini kurban etmiyordu. Avrupa'nın büyük kentlerinde de esrarlı bir bağlılıkla yaşamlarını sona erdiren çok sayıda Ermeni vardı. Ama Musa Dağı'da şimdiye kadar tek bir intihar olayı olmamıştı. Mahvedilmiş hayatlar, her gün karşılaşılan ölüm tehlikesi, kaçınılmaz son 5000 insanın yavaş yavaş açlıktan ölmesi düşünüldüğünde bu harikaydı. Bu gece bile Oskanya'nın düşüncesini onaylayıp izleyenler, biri erkek, üçü kadın olmak üzere 4 niteliksiz müritti. Hıdır Beyli bir ipek dokumacısı olan erkek 50 yaşında olmasına rağmen çok yaşlı görünüyordu. Ermeni Vadisi'nin zanaatkarları arasında ipek şal dokumacıları, bedensel güçsüzlükleri nedeniyle ne askerlik hizmeti ne de yedeklerin ağır çalışması için doğru dürüst işe yarayan özel bir sınıf oluşturmaktaydı. Umduğunu bulamayan bütün insanlar gibi bunlar da dinsel ve siyasal her acayip fikre çabucak kapılırlar. Margos Azruni'nin adı buydu ipek dokumacısının, kulağı Oskanya'nın intihar vaazını algılamaya hazırdı. 3 kadın içinde en yaşlısı bütün ailesini yitirmiş biriydi. İkincisinin çocuğu bir gün önce kucağında açlıktan ölmüştü. Yoğun oluğun varlıklı ailelerinden olan üçüncüsü ise biraz melankolik, zihni bir parça karışık biriydi. Oskanyan daha darbe esnasında korkuyla kırbaçlanmış olarak bu gizli yere kaçmıştı. Fakat peygamberin havarisi Margos Azruni yerini bulmuş, söyleneni gerçekleştirmeye hazır bu 3 inançlı kadını peygambere getirmişti. Beraber ölmek tek başına ölmekten daha kolaydı. İpek dokumacısı peygamberin biraz gevşemesine izin vermeyen amansız bir havariydi. Günlerdir yeni öğretiyi iyice özümseyebilmek için öğretmeni Güney mevzisinde düzenli ziyaret etmişti. Beşi kayalık taraçaya giden yolu kapayan büyük kaya bloklarından birinin altında oturmuşlar, üşüdükleri için birbirlerine iyice sokulmuşlardı. Hrant Oskanyan ölüm ve yaşam hakkında görüşlerini bir kez daha özetledi. Ama bugün garip biçimde ezberlenmiş ve eskimiş duyuluyordu. Suskun adamın esrik sesi keskinliğini yitirmişti. Bazen kendisini konuşmaya, sadece havarisini düş kırıklığına uğratmamak için kaptırmış izlenimi yaratmaktaydı. Oskanyan oldukça güzel olan melankolik kızın yanında oturuyordu. İntihar vaizi bir insanın verebileceği en zor karara 3 saniye kala yumuşak bir kadın bedeninin ne kadar hoş, canlandırıcı etki yapabileceğine şaşmıştı. Bu duyguyu dikkate almaksızın bu işin öğrenimini görmüş olması gereken öğretmenden, girişiminin öbür dünyadaki endişe verici sonuçları hakkında bilgi alan yaşlı kadının söylediklerini yanıtladı.
''Bu kesinlikle büyük bir günah öğretmen. Sadece benimkileri tekrar görmek için, hemen görmek için yapıyorum bunu. Ama yaptığım mutlaka büyük bir günah olduğu için belki de onları hiç göremem. Her zaman için cehennemde kalırım.''
Oskanyan karanlıkta ışıldayan sivri burnunu havaya kaldırmıştı. ''Sadece doğanın sana verdiğini doğaya geri veriyorsun.'' Bu anlamlı cümle ipek dokumacısı Azruni'ye müthiş bir keyif vermiş gibiydi. Ellerini ovuşturup güçsüz göğsünün bütün gücüyle çatlak zurna gibi bir ses çıkardı.
''İşte aldın yanıtını ihtiyar. Seninkileri tekrar görmek istiyorsan yarına kadar bekleyebilirsin. Türklerin gözünden kaçmazsın. Artık kimse haremine dalmak istemez seni. Ama ben beklemek istemiyorum, bıktım.''
Yaşlı kadın iki elini göğsünün üstüne çaprazlayarak öne doğru eğildi.
''İsa beni affetsin. Tanrı her şeyi bilir.''
Böylece öğretmenin eline mükemmel bir parola geçmiş oluyordu.
''Tanrı her şeyi bilir.'' diye bağırdı. ''Dünya için tek mazereti bir şey bilmemesi, ama hiçbir şey bilmemesi olabilirdi ancak. Bitlerle ne kadar ilgileniyorsa bizimle de o kadar ilgileniyor, anlaşıldı mı? Aksi halde yapacağı çok şey olurdu.''
Havari Azruni alaycı bir heyecanla tekrarladı. Yapacağı çok şey olurdu, çak açık, bitler gibi. Peygamber kendi keskin zekasından tamamen yorulmuş halde günahtan korkan yaşlı kadına yöneldi. Sadece kafamda ürettiğin saçmalıktan başka bir şey değilken nasıl ilgilensin seninle? İpek dokumacısı bir an zorlanarak gözlerini kırpıştırdı. Sonra hayranlıkla bağırıp kalçasına vurdu elini ve dua eden Müslümanlar gibi bir o yana bir bu yana sallanmaya başladı. Bütün saçmalık sadece senin kafanda ihtiyar, anlıyor musun bunu? Sadece senin kafanda. Hadi tükür onu, o saçmalığı tükür at. Bu küfürler ve Azruni'nin gülüşü genç annede çılgın bir acı krizine yol açmıştı. Birisinin çocuğun katılaşmış cesedini uzun mücadeleden sonra kollarından koparırmışçasına aldığını anımsadı. Adam, hasta bakıcılardan biri, 3 yaşındaki oğulcuğunu herhangi bir yere atmak için hızla oradan uzaklaşmıştı. Cesedi saatlerce aramıştı kadın. Ah, keşke denize atılmış olsaydı. Çocuğuyla birlikte denizde olmak istiyordu. Feryat atarak ayağa fırladı. Neden saatlerce konuşuyorsunuz? Hadi gelin artık. Öğretmen uyardı, sırayla yapılmalı. Sırayı saptamaya koyulduklarında gece yarısını çoktan geçmişti. Azruni kura çekmeyi önerdi. Ne var ki Oskanyan başlangıcı her halükarda kadınların yapması gerektiğini söylemişti. Adet böyleydi. Yaş sırasına göre olabilirdi. Kadınlar karşı çıkmadığından kararı daha ayrıntılı gerekçelendirmesi gerekmiyordu. Sonunda kendisiyle havari arasında kura çekmeyi kabul etti. Kader ona karşı ya da ondan yana denebilir, karar vermiş, ipek dokumacısına değil, ona öncelik tanımıştı. Hava tamamen rüzgarsızdı. Fakat çok aşağılarda hareketli deniz homurdanmaktaydı, yakıcı bir karanlık vardı. Öğretmen elinde fener olduğu halde çok dikkat ederek kayalığın sınırına kadar sürünüp, titreyen elleriyle feneri yerleştirdi. Işık tuhaf bir sükunet içinde burasıyla orası arasındaki sınıra işaret ediyordu. Oskanyan hemen geri çekildi. Sonra uçurum rehberi ve protokol görevlisiymiş gibi fenere doğru saygıyla davet eden bir el hareketi yaptı. Yaşlı kadın birkaç dakika süreyle diz çöküp sürekli haç çıkardıktan sonra küçük adımlarla hızla ilerleyip bağırmaksızın kaybolup gitti. Onu hemen genç anne izledi. Hız aldı. Kıza keskin bir çığlık. Melankolik kız daha kararsızdı. Son anda öğretmenden kendisini itmesini istemiş fakat Oskanyan bu hizmeti şiddetle reddetmişti. 4 ayak üzerinde kıyıya kadar geldi. Kararını bir kez daha düşünmek istermiş gibiydi. Elini gene de uzattı. Fener devrilip boşluğa yuvarlanmıştı. Hareketsiz kalmak ya da geri sürünmek yerine ellerini fenerin ardından uzattı kız öne eğildi. Dengesini yitirmişti. Tüyler ürpertici uzun bir çığlık duyuldu. Talihsiz kız hızla aşağı düşmeden önce 2 dakika bir kaya çıkıntısına takılı kalmıştı. Oskanyan ve Azruni sessizce dikiliyorlardı karanlıkta. Uzun, çok uzun bir süre geçmişti. Melankolik kızın ölüm çığlığı öğretmenin beynini parçalıyordu hala. Sonunda havari peygamberi uyardı. Evet öğretmen, sıra sende. Hrant Oskanyan durumu derin derin düşünüyor gibi görünüyordu. Sonra kendinden pek emin olmayan sesiyle konuştu. Fener gitti. Bunu karanlıkta yapmayı sevmem. Hava aydınlanana kadar bekleyelim. Nasılsa uzun sürmez. Dokumacı itirazında haklıydı. Karanlıkta çok daha kolaydır öğretmen. Senin için belki, benim için değil diye yanıtladı peygamber adamı. Bana ışık gerekli. Margos Azruni çok yüceymiş gibi duyulan bu gerekçelendirmeyi kabul etmiş görünüyordu. Ama Oskanya'nın yanından bir an bile ayrılmıyordu. Yanına uzandığı öğretmen en ufak bir hareket yapsa eteğinin ucunu yakalıyordu hemen. Oskanya'nın üzerinde bir zamanlar Juliet'in gözünde Gonzague'yu alt etmek için yaptırdığı o arkası kuyruklu muhteşem elbisenin kirli ve yırtık kalıntısı vardı. Azruni'nin peygamberini tutuşu korku, bağlılık ve güvensizlik ifade etmekteydi. Hrant Oskanyan böylece kendi öğretisinin tutsağı olmuştu. Bir kez aniden yerinden fırlamış fakat ipek dokumacısı da anında dikilmişti ayağa. Oskanya'nın havariden kurtulma şansı yoktu hiç. Uzun süre sonra kayalığın kıyısı sabahın ilk sisli alacakaranlığı içinde göründüğünde Azruni ayağa kalkıp gömleğini çıkardı. ''Hadi öğretmen, karanlık kalktı.'' Oskanyan gerine gerine danalar gibi uzanıp sanki canlandırıcı bir uykudan uyanmışçasına esneyerek ağır ağır kalktı. Gerekli adımları atmadan önce burnunu defalarca kuvvetle sümkürdü. Havari nöbetçi tarafından sürekli izleniyordu. Keskin kıyıya varmadan önce döndü. Senin başlaman daha iyi olacak dokumacı. Kirli gömleği içinde buruşmuş Azruni başını dikkatle Oskanya'nın yüzüne yaklaştırmıştı. Neden ben öğretmen? Kura çektik. Kura da sen çıktın. Üç kadın bizden önce gitti. Oskanya'nın yüzü bembeyazdı. Neden sen? Ben sonuncu olmak istediğim için. Sonradan kaçıp alay etmeni istemediğim için. İlk başta ipek dokumacısının Oskanya'nın söylediklerini derin derin düşündüğü sanılabilirdi. Ama sonra aniden peygamberin üstüne atıldı. Saldırıyı önceden sezen peygamber ufak tefek olmasına rağmen güçten düşmüş Azruni'den daha güçlü olduğunu kısa sürede anlamıştı. Buna rağmen inancına ihanet edildiğini gören dokumacı tehlike yaratabilirdi. Oskanyan adamın kendisini kayanın dibine bir parça sürüklemesine izin verdi. Çılgın adam hiç kuşkusuz onu da aşağıya çekmek istiyordu. Sonra aniden kendisini yere atıp bir eliyle çalılıklara sımsıkı tutunarak diğeriyle dokumacının sağ bacağını yakaladı ve adamı yere yıktı. Demir tel gibi sağlam çalılığa tutunmuş düşen adamın yüzünü ve bedenini canice tekmeliyordu. Nasıl olduğunu kendisi de anlamadı. Bir süre sonra artık ayakları boşluğu dövmekteydi. İpek dokumacısı Azruni kayalıktan sisin içine düşmüştü. Oskanyan kas katı kesilmiş oturuyordu. Vaziyetini hiç bozmadan geriye doğru çekilmeye başladı. Daha fazla, daha fazla, artık kurtulduğunu hissediyordu. Ama sadece çok kısa bir an sürdü bu. Kazandığı zaferin de artık kendisine yararı olamayacağını anlamıştı. Dürüst ve namuslu insanların arasına artık hiçbir zaman dönemeyecekti. Kaçamazdı da. Kısa boylu öğretmen ayağa fırlayıp kısa adımlarla bir aşağı bir yukarı yürümeye başladı. Mücadele esnasında ipek dokumacısı ceketinin kuyruğundan bir parça koparmıştı. Sivri göğsü zavallı kişiliğine önem kazandırmak zorunda olduğu zor anlarda hep yaptığı gibi öne doğru çıkmıştı. Ama bazen çöküyor, sesin içinde kanadı yaralı bir kuş gibi sıçrıyordu. Şu an bulduğu şiirsel bir sözle kendi kendisini teselli etmeye ve toparlanmaya çalıştı. 20 kez tekrarlamıştı bu sözü. Alacakaranlıkta değil, güneş ışığında. Bu gidiş geliş sırasında Oskanyan bir sopaya çarpmıştı. Rüzgarın çoktan devirip sürüklediği, üzerinde Hristiyanlar tehlikede yazısının bulunduğu yardım bayrağıydı bu. Kayalık taraça gerek gözcü noktası gerekse gönüllerin gömüldüğü yer olarak günlerden bu yana terk edilmişti. Oldukça ağır bayrak sopasını yerden kaldırıp ne yaptığını bilmeksizin omuzlayan Oskanyan, gittikçe daha hızlanan sert adımlarla tuhaf bir sancaktar gibi dolaşmaya başlamıştı. Şu an güneşi Amanus dağlarının ardına hapsetmeyi ne kadar çok isterdi. Ama kızıl ve kızgın güneş buradaydı işte. Umutsuzca titreşen bir düşünce daha. Bu lanet olası kayalıklardan uzaklaşmak. Gizlenecek bir yer aramalı. En iyisi yavaş yavaş açlıktan ölmek. Ama Oskanyan artık geri dönemezdi. Güneş ışığında demişti, sözünü tutmak zorundaydı. Kadınlar ve dokumacı bekliyordu. Bayrağı önünde taşıyarak kıyıya kararsız adımlarla yaklaştı. Altında sis dağılmaya başlamıştı. Geniş direkler, ekin demetleri, kayalar birbirinin içine geçmiş halde birbirlerinin çevresine dans ediyor, şurada burada koyu gri bir örtü gibi düzgün ve donuk deniz görünüyordu. Örtünün bir yerinde parıldayan bir şey fark etti. Hrant Oskanyan gözlerini kapadı. İşte şimdi her zaman korktuğu şey olmuş, gerçekten delirmişti. Gözlerini kırpıştırdı. Bu arada sis yok olmuş ama geniş örtünün üzerinde yapıştırılmış gibi duran parlak şey hala oradaydı. Aslında pek öyle parladığı yoktu. Yukarıdan bakıldığında oldukça küçük ve önemsiz gibi görünen dört bacalı mavi gri bir gemiydi bu. Çevresinde hala sis parçacıkları dolanıyordu. Öğretmenin keskin gözleri yeni doğan güneşin saldırgan ışıkları altında geminin baş tarafında büyük siyah harflerle yazılmış Guişen yazısını kolayca görebilmişti. Oskanya'nın ağzından birkaç sızlanma sözcüğü duyuldu. Guişen. Mucize gerçekleşmişti ama onun için değil. Herkes kurtulabilirdi o hariç. Aniden tamamen açılmış bayrağı sallamaya başladı. Hristiyanlar tehlikede. Ağır sancak direğini gittikçe daha hızlı çılgınlar gibi sallıyordu öğretmen. Yorulmaksızın dakikalarca sürdü bu. Zırhlı kruvazörün kumanda köprüsünden bir Fransız işaret bayrağıyla yanıt vermişti. Oskanyan bunu görmedi. Kendi de değildi artık. beyaz keten bezi büyük daireler çizerek durmaksızın sallıyor, yorgunluktan inliyordu. Gücü tükenesiye kadar yaşayabilirdi. Çok yukarılarda Bagratya'nın topları gümbürdedi. Ermeni bayrağının çizdiği yarım daireler gittikçe daha kısa ve düzensiz olmaya başlamıştı. Belki de gemiye gizlice girip kurtulabilirim diye geçirdiği içinden Oskanyan. Tam o sırada böyle istediği için değil, bayrağın ağırlığı tarafından öne çekilerek vahşi bir korku çığlığıyla boşluğa düştü. Bu anda Guişe'nin 24 santimlik topu Süveydiye'ye doğru Osmanlı'yı durduracak o muazzam atışı yapmıştı.